Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. İmam Ahmed bin Hanbel'in müsnedini okuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bize bu bölümde hadis-i şerifleri Abdullah İbni Ömer aktarıyor ve ondan dinliyoruz. 4749. hadis-i şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dualarının kabul olmasını, sıkıntılarının giderilmesini isteyen kişi, darda olanın sıkıntısını gidersin. Dualarının kabul olmasını, sıkıntılarının da giderilmesini isteyen kişi, darda olanın sıkıntısını gidersin. Kul, kulların sıkıntılarına odaklanıp, onların problemlerini çözmek için yanı başındaki kimselerle ilgilenirse, Allahu Teala da onun sıkıntısını hem bu dünyada giderecek, hem de ahirette giderecek, duaları da kabul olacak. Dua ediyorum, dua ediyorum, dualarım kabul olmuyor demeyeceğiz. Böyle içinden niye dualarım acaba kabul olmuyor diye düşünen bir kimse de bir takım sebepler içerisinden bir de bunu arayacak. Duada samimiyetini kaybetmiş olabilir. Rızıkta bir helallik, haramlık problemi yaşanıyor olabilir. Sadece kendine yönelmiş, civarını unutmuş da olabilir. Öyleyse hem kaldırsın başını, kendini çok dertli, çok sıkıntılı, çok ihtiyaçlı gören adam. Bir bak çevrende kimler var, ne dertler, ne ızdıraplar, ne acılar, ne yokluklar, yoksunluklar var. Kendinden aşağı olanları bir gör anlamında olacak. Böylece derdi zaten hafifleyecek. Belki isteklerinin ne kadar anlamsız olduğunu anlayacak. Durumu değişecektir. Bu da Allahu Teala'nın bir yardımıdır. Ama öte yandan gerçekten müminlerle ilgilendiğinde Allahu Teala onun sıkıntısını da giderecek, duasını kabul edecek. Ahmed bin Hanbel'in müsnedinde 4750. hadis-i şerifi Abdullah İbni Ömer bize aktarıyor. O Resulullah'ın elini öpmüştür. Böyle bir ifadeyle bize geldi hadis-i şerif. Yani Abdullah İbni Ömer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elini öpmüştür. Efendimizin hayatında çok az bildiğimiz bir konu ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elini öpen sahabe-i kiram olduğunu da buradan anlıyoruz ki Abdullah peygamberimize iman etmiş en genç sahabilerden birisi. Daha evvel okumuştuk, Uhud savaşına katılmasına izin verilmemiş, 15 yaşındayken Hendek savaşına katılmasına izin verilmişti. Ahmed bin Hanbel'in müsnedinde 4760 rivayetimiz, Davud bin Ebu Asım Es-Sakafi'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Abdullah İbni Ömer'e Mina'da namazı sorduğumda şöyle dedi. Mina'da namazla alakalı soru soruyor. Abdullah İbni Ömer ona şöyle cevap verdi. Sen Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem adını işittin mi? Sahabe-i kiram enteresan. Karşıdaki adam namaz soruyor. O ona diyor ki sen Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem adını işittin mi? Ben dedim ki evet, ona inandım ve ona uydum. Ona inandım. Naam ve amentu fehtedeytu bih. Ben ona iman ettim ve onun çizdiği hidayet üzere de bir hayata evet dedim. Deyince Abdullah İbni Ömer, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mina'da namazı 2 rekat olarak kılardı dedi. Mina'da namazı 2 rekat olarak kılardı dedi. Soru soran bir soru sormuş. Cevap veren ona karşı değişik bir cevap veriyor. Yani baştan evet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada 2 rekat namaz kılardı da diyebilirdi. Ama adamı şöyle bir silkeliyor. Bizi de silkeliyor. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim ama bunu yapanın kim olduğunu bir fark et. Bu Muhammed Aleyhisselam'dır. Sen onun adını işittin mi? İşittim, ona inandım, onun yolu sıra gidiyorum, onun yaptığını yapma derdindeyim. Öyleyse bil ki o burada iki rekat kıldı. Bitti. Sünneti net anlatan, güzellikle anlatan bir tarz, bir tavır. Böylece biz de öğrenelim. Hem ki bu namazı nasıl kılınacağını öğrenelim, hem sorulara nasıl cevaplar da verilir bunu öğrenmiş olalım, hem de Resul'e ittibanın gerekliliğini daha bir iyi anlayalım inşallah. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 4763. hadis-i şerif, Abdullah İbn Ömer'in rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 20 küsur veya 10 küsur defa sabah namazının farzından önce ve akşam namazının farzından sonraki iki rekatta Kafirun ve İhlas surelerini okurdu. Çok kere, öyle diyelim inşallah şimdi biz anlarken, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisi okurken böyle okuduk. Hadiste ne varsa bunu söylemeye gayret ediyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 20 küsur veya 10 küsur defa sabah namazının farzından önce ve akşam namazının farzından sonraki iki rekatte, yani bu sünnetlerde Kafirun ve İhlas surelerini okurdu. Şimdi biz diyoruz ki bunu anlarken, Peygamberimiz demek ki çok kez sabah namazının sünnetinde, biz böyle bildiğimiz için böyle tercüme ediyorum. Değilse Abdullah İbni Ömer ne dedi? Farzından önceki iki diye ifade etti. O iki rekatlik sünnette farzda değil, sünnette tekrarlıyorum. Fatiha'dan sonra birinci rekatte Kafirun, ikinci rekatte Fatiha'dan sonra İhlas. Akşam namazını kıldık, üç rekat farzını, sonra iki rekat sünnetini kılarken birinci rekatta Fatiha'dan sonra Kafirun, ikinci rekatte Fatiha'dan sonra İhlas. Peygamberimizin çok kere okuyuşu böyleymiş. Neden diye düşünsek, neden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sureleri çok seviyor ve günün başlangıcında ve kapanışında bunlara ya da gecenin başlangıcında bu iki sureye yer veriyor? Rabbim en iyisini bilir, ama şöyle aklımıza gelen bir esintiyi, bir cümleyi söylemeye gayret edeyim. Kafirun suresi imanı anlatan, bir iman ayrışmasını dile getiren bir suredir. Gecenin böyle seherin sabaha döndüğü dem ve kimse yok. Evimizin karanlık köşesindeyiz. Kalkmışız, hani camide bile değil. Hemen abdestimizi aldıktan sonra tutmuş iki rekat namaz kılıyoruz. Sabahın iki rekatını kılacağız. Fatiha'yı okuduk, Kafirun okuyoruz. Dinleyin. Kul ya eyyuhel kafirun. De ki ey kafirler. Kim var? Olsa olsa yanımda yatan hanım, varsa Müslümanlar, çocukları filan. Bunlar da müminler. Benim evimin halkı. Şimdi hangi gavura sesleniyoruz? Ey gavurlar diye sabah sabah kimi bulacağız? Ama Müslüman güne başlarken böyle bir zihinle başlıyor. Dünya küfrüne, dünya zulmüne, dünyaya Allahsız bir yaşantı oluşturma çabasında olan bütün ideolojilere, felsefelere, akımlara biz diyoruz ki ey kafirler, biz sizin kulluk yaptığınız gibi kulluk yapmayız. Sizin tapınma modelleriniz, sizin Allah anlayışınız, sizin hayat anlayışınız, para anlayışınız, kadın anlayışınız, tarih anlayışınız, eğlence anlayışınız, bütün anlayışlarınız sizin olsun, bizimki de bizim. Bizim bir ibadetimiz var, Rabbimizden öğreniriz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize öğretir. Sizin de bir dininiz, hayatınız var, o da sizin diye bunu dile getiriyorum. Böylece aslında ben durduğum yeri anlamış oluyorum. Ben kimden yanayım, kime karşıyım? Ve bunu kim belirliyor benim için? Kim belirliyor? Kul diyen belirliyor. Söyle, dile getir. Bir kere imanımı belirleyen Allahu Teala, nasıl iman edeceğimi, bunu da dile getirmemi emreden de Allahu Teala. Bunu da söyleyeceğiz, söylem olarak ifade edeceğiz. İkinci rekat, kul huvallahu ahad. O Allah biriciktir. Bazı hocalarımızın ifade ettiği gibi Kafirun suresi sanki kelime-i tevhidin birinci bölümü, İhlas suresi ise ikinci bölümü gibidir. Birinci bölüm la ilahe,
Hiçbir ilah tanımıyoruz. Hiçbir sevilecek, korkulacak, ümit beslenilecek, yardım beklenilecek, yasa koyacak kimse yoktur. Hiçbir varlık yoktur. Bunu haykırıyor ve her şeyi reddediyoruz. Ama ikinci rekatte ihlas ile sadece Allah vardır, biricik O'dur diyoruz. Bunu akşam da yapıyor Müslüman. Akşam da bunu tekrarlıyor. Böylece bir imanla, bir tevhid ile güne başlıyoruz, günü bitiriyoruz, geceye başlıyoruz, geceyi bitiriyoruz. İman üzere bir hayatı Kur'an'ın ayetleriyle perçinliyoruz. Yani Müslüman imanını da nereden öğrenecek? Allah'ın kelamından, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerinden. Biz de öyle okuyup inşallah yolumuzu bulacağız. 4764 Ahmet bin Hanbel'in müsnedi, Abdullah İbni Ömer'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bedenimin bir tarafından tuttu, yani omuzundan mesela, kolumdan ya da, ey Abdullah, dünyada bir yabancı gibi veya gelip geçen bir yolcu gibi ol. Kendini kabir ahalisinden, ölülerden biri say buyurdu. Peygamber Efendimiz Abdullah'a İbni Ömer özel söylüyor ama bu özel sözü o genel olarak bize aktarıyor. Demek ki o Abdullah'a söylenen bütün Abdullah'lara söylenmiş bir cümledir. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim bedenimin bir tarafından tuttu. Bunun için canımızı veririz. Omuzumuzun, elimizin böyle dokunduğu kişi o olacak ve bize şöyle söyleyecek. Dünyada bir yabancı gibi ol. Burası senin yurdun değil. Öyle gelmişsin, gurbet ellerde, yalnız, kimsesiz, dolaşan bir adam düşünelim. Garipsin, gurbettesin, kimse yok. Akşam olur, herkes evine çekilir, ışıklar yanar bir bir. Sen sokakta bir işte oturakta bir kaldırım taşının üstünde pineklersin, yalnız kalırsın. Orada uyuklarsın bir ağacın dibinde. Yarın başka bir yola doğru yürür gidersin. Dünyada böyle bir yabancı gibi ol, kimsesizmiş gibi ol. Ya da bir istasyonda durup ihtiyacını gördükten sonra tekrar binitine binip yola devam eden adam gibi ol diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Ve kendini de kabir ahalisinden biri say. Yani yaşıyorsun ama biraz sonra kabirde olacakmışsın gibi yaşa. Çünkü ölümün gerçekliği hayatın gerçekliğinden biraz daha fazla. Hayata gerçek olarak tutunanlar ölümü ise sanki hiç gelmeyecek bir yalan gibi değerlendiriyorlar. Tam tersini yapabilirsek ölüm gerçektir, hayat ise elden buharlaşıp gitmektedir. Herhalde işte Efendimizin dediği şey gerçekleşir. Yani yolcu gibi oluruz ya da garip gibi yaşarız. Öyle çok da tutunmadan yolumuza revan olur, gideriz cennete doğru. O Abdullah İbni Ömer yine bize peygamberimizden ve onun zamanından bir bilgi aktarıyor 4765. hadis-i şerifte. Biz diyor kendisi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ayakta içer, koşarken yerdik diyor. Bu bilgileri de okuyalım. Ana hocam ben bunu hiç duymadıydım filan. Evet olsun. Duymadıklarımızı konuşalım. Anlamadıklarımızı okuyalım. Sonra bir yere oturacak bunlar. Korktuk ve aman bunları okumayalım. Aman şerhlerine bakmadan şunu yapmayalım. Aman şöyle okursanız sapıtırsınız filan deyip durdu insanlar. Okuyalım, güzel anlayalım. Okuyalım, sorarak bir daha okuyalım. Okuyalım ama şimdilik anlamadım bir dursun. İkinci sefer okuduğumda bir yeri bulurum diye okuyalım. Başka şeyleri okurken hiç böyle söylemiyor insanlar. Dersleri okurken böyle söylemiyor. Paraları okurken böyle söylemiyor. Dünyayı okurken böyle söylemiyor. Kulaktan gözden ne giriyor hiç dikkat etmeden. Büyük bir iştah ve hevesle herkes her bilgiye açık. Aman habersiz kalma diyor herkes. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam okuyacağımızda 40 tilki, 40 şeytan çöküyor omuzlara. Birisi diyor bu hadis mi? Bu doğru mu? Ötekisi diyor ki işte bunu anlamadan olmaz. sen şöyle değilsin, sapıtırsın, saptırırsın filan. Bunların hepsi bir risk midir? Evet. Olabilir mi? Doğru. Ancak Resul'le buluşmamı nasıl engellersiniz? Kitapla buluşmamı nasıl engellersiniz? Ben Allah'ın ayetlerini okuyacağım ve onu tefsirlerden okuyacağım. Alimlerimize sonra sonra okuyacağım. Ben Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerini okuyacağım. Bunu da aynı şekilde okuyacağım ve anlayacağım. Böylece ola ki bugünümden daha hayırlı bir Müslümanlığa doğru yol bulayım. Bunu yaparken düşüp kalkıp yanlış işler de yapabilirim. Sağa sola çarpabilirim. Ben doğruyu öğrenmek için zaten böyle yapıyorum. Doğruyu öğrenme sürecinde yanlışlarım olduğunda Rabbimin affını istiyorum. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyoruz. 4765. hadis-i şerif okuduk. 4766'ndayız. Abdullah İbn Ömer'in rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Gaybın anahtarları beştir ve onları Allah'tan başka kimse bilemez. Lokman suresi 34. ayet-i kerimeyi okudu efendim sonra. Kıyamet saatini bilmek ancak Allah'a mahsustur. Yağmuru o indirir, rahimlerde bulunanı o bilir. Kimse yarın ne kazanacağını bilmez ve hiç kimse nerede öleceğini bilemez. Allah şüphesiz bilendir ve her şeyden haberdardır. 4767. hadis-i şerif Salim'in babasından rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İpek elbiseleri sadece ahirette ondan nasibi olmayanlar giyer. İpeği kim giyermiş? Cennette ondan nasibi olmayan giyer. Öyleyse Müslüman bunu tercih etmeyecek. Erkekler. 4768. hadis-i şerif Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde Abdullah İbni Ömer rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbni Revaha'yı ürünlerini tahmin edip hesaplaması için Hayber'e gönderdi. Ardından çıkan ürünü almak veya vermek arasında onları muhayyer bıraktı. Hayber, hurma mevsimi geldiğinde ürünlerin tahmini hesaplanması ki ona göre Yahudilerden, Hayber'in sahiplerinden ki şimdi Müslümanlar oranın sahibi fakat onlar orada yaşamaya devam ettiler. Yarısını Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a verecekler, yarısı kendilerinde kalacak. Bunun üzerine ilk anlaşma buydu. Ardından çıkan ürünü almak veya vermek arasında onları muhayyer bıraktı. Yahudiler de hak budur, gökler ile yer işte bununla, bu adaletle ayakta durmaktadır dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den önce belki dün tarla sahipleri ürünlerini tefecilerle boğuşarak halledebiliyorlar. Öyle bir dünyaları vardı. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldikten sonra ürünlerinin yarısını Müslümanlara vermiş olsalar bile kârdaydılar, kazançtaydılar. Hak budur, gökler yer işte bununla ayakta durmaktadır deyip de bunu teslim ettiler. Adaleti tespit ediyorlar, imana da gelmiyorlar. Biliyorsunuz Semud kavmine de Rabbimiz böylesi bir yöntem söylemişti. Deve istediler, bir mucize istemişler. Deve gelmişti mucize olarak. Fakat devenin bir şartı vardı. O kuyunun, köyün kuyunun suyundan bir gün su içecek, ikinci gün halk içecek. Diğer gün yine deve, ötekisi gün yine halk. Daha evvel nasıldı? Dokuzlu çete yönetiyordu. Kuyunun başında onlar oturuyordu. Onlar kova kova, hortum hortum alırken halka ise fincan fincan veriyorlardı. Ve böylece bir sistemi halk da mecbur kabul etmiş, doğru budur zannediyorlardı. Ama deve mucizesinin gelişiyle birlikte ekonomik yapı değişti. Artık kuyunun suyu ikiye bölünecekti. Yarısı devenin, yarısı bütün halkın. Dokuzlu çete devre dışı bırakılmıştı. Halk evvelden bir fincan suyu zor bulurken şimdi kocaman bir kuyunun suyuna ortak hale geldiler. Allah-u Teala'nın arzı, arzın altında bulunan madenler, arzın üzerinde bulunan mahsulat, nimetler, enerjiler tümü düşünün bu sistemle, bak İslam sistemi yani Rabbimizin Kur'an'da bize öğrettiği zekat ile ilgili ekonomik yapılanma dan bahsetmiyoruz. Normal bir Semud kavmine uygulanan sistemden bahsediyoruz. O şu anda uygulanır halde olsa dünya mahsulünün, dünya ürününün, dünya nimetlerinin yarısı dünyalılara verilse bu bütün insanları müthiş bir zenginliğe doğru götürür. Bütün garibanlar varlıklı hale gelmeye gelir ve açlar doyar. Fakat dünyanın bütün ürününün belki %90'ını küçük bir grup yerken geri kalan bölümünü ise dünyanın bütün halkları paylaşmak zorunda kalıyorlar. Onun kavgasıyla da birbirine giriyorlar. Bir de utanmadan ekmek aslanın ağzında filan diyorlar. Doğru söylüyorlar. Ekmek o zalimlerin ağzında olunca da böyle bir adaletsizlik olacak. Ama çözüm Müslümanlaşmak. Çözüm Allah'a kulluk, Müslümanca bir hayata evet dediğimizde Rabbim bu adaleti Hayber Yahudilerine bile kabul ettirdiği gibi dünyanın bugünkü tüm güçlerini de kabul ettirecek. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyoruz. 4769. hadis-i şerif Abdullah İbni Ömer şöyle rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem atların ve hayvanların iğdiş edilmesini yasakladı. Çünkü mahlukatın gelişmesi çoğalma ile mümkündür. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu şekilde hayvanların hadım edilmesini yasakladı. Bu bir yöntem değil, bu bir zulümdür. Tabiatı bozmaktır. İnsanları da, hayvanları da fıtratları bozacak şekilde ekini ve nesli yok etme çabasına olan dünya sisteminin kafası böyle çalışır. İslam'da bu yok. Müslüman böyle yapmıyor. Tabiatı neyse, Rabbimiz onu nasıl yarattıysa varlığı o şekilde durduracağız. Ha öldürülürmüş, o ayrı bir şey ama iğdiş edilmesi, hadım edilmesi bu onun tabiatına bir saldırı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu yasakladı. 4770. hadis-i şerif. Daha evvel okumuştuk. İnsanlar yalnız olarak yolculuk yapma hakkında benim bildiğimi bilselerdi, hiçbir yolcu gece tek başına asla yola çıkmazdı. Attayım, arabadayım, yollar çok kalabalık, şöyle böyle, bunu bilmiyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle söyledi. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam edelim Allah'ın izniyle. 4774. hadis-i şerif. Kuşkusuz isimlerinizin en güzeli Abdullah ve Abdurrahman'dır. Abdullah ve Abdurrahman'dır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine bu şekilde soru sorulduğunda çocuklara konulacak isim hakkında onun çokça tercih ettiği Abdullah ve Abdurrahman. Rahman'ın kulu, Allah'ın kulu. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 4775. hadis-i şerif Abdullah İbni Ömer bize aktarıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hastalık bulaşması, uğursuzluk ve hame diye bir şey yoktur. Bir adam kalkıp ey Allah'ın Resulü, öyle diyorsun ama o halde sürü içinde uyuz olan bir deveden dolayı diğerleri nasıl uyuz oluyor? Bir deve uyuz hastalığına uğradı mı, sürünün pek çoğu uyuz hastalığına kapılıyor. Bu nasıl olacak dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kaderdir. Çünkü ilk deveye bu uyuzluk nereden gelmiştir cevabını verdi. Peki ilk deve nasıl uyuz oldu? Allah-u Teala'nın verdiği bir hastalık bu şekilde olacak. Olması gerekenler hasta olacaklar, değilse olmayacaksa da olmayacak. Bu konudaki bir hadis-i şerif, konuyla ilgili başka bilgiler de var. Ama biz okumaya devam ediyoruz. Bütün hadisleri okuma derdindeyiz ama aynı konu hakkında değil, aynı ravi üzerinde okuyoruz. Yani konularla ilgili hadis kitapları var. Namazla alakalı bir konuyu konuşuyorsak, onunla ilgili Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen tüm bilgileri alt alta yan yana görme imkanımız oluyor. Sahih Buhari'de, Sahih Müslim'de durum böyle. Ancak bu hadis kitabının ismi Müsned. Ravi Abdullah İbni Ömer, ondan gelen tüm bilgileri arka arkaya okuyoruz. Ve yeni bir bilgi, 4776. Resulullah'a kocası tarafından 3 talakla boşanan bir kadının, yani artık geri dönüşü olmayan bir boşama, başka biriyle evlenmesi, ikinci kocasının onu odasına alıp kapıyı kapatması, sonra henüz ilişkiye girmeden onu boşaması durumunda ilk kocasına dönüp dönemeyeceği sorulunca, yani Hulle soruldu, İkinci kocası onun balcağızından tatmadıkça ilk kocasına dönemez buyurdu. Yeniden o kadının eski kocasıyla evlenmesi ancak yeni evlendiği adamla gerçek bir cinsel ilişki yaşamalarıyla olacaktır. Hiçbir sahtelik, hiçbir kandırmaca olmadan gerçekten karı koca olacaklar. Ancak ondan sonra adam yine de boşarsa dönebilir eski kocasına. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 4778. hadis-i şerif, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye girdiğinde Allah'ım geri çıkana kadar ölümümüzü burada kılma diye dua ederdi. Mekke'de ölmeyi istemedi Peygamber aleyhissalatü vesselam. Mekke'yi sevmediğinden değil, hem memleketidir hem de Beytül Atik'in olduğu Muharrem beldedir. Şimdi orası özel ama Efendimiz ve arkadaşları muhacir oldular. Ve hicret yurdu Medine ve onlar için belirlenen yurt orası. Orada kalmayı, Mekke'de kalmayı istemediler. Orada ölmeyi istemediler. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o bakımdan Mekke'den hacla ilgili, umre ile ilgili işi bittikten sonra çıkmayı, hemen yurduna dönmeyi istiyordu. 4779. hadis-i şerif, Salim babasının şöyle dediğini rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüze vurmayı yasakladı. Hayvanların bile yüzüne vurmayı yasakladı ama insanların özellikle yüzüne vurmayı Peygamber aleyhissalatü vesselam yasakladı. Dövme var mı? Var. İşte çocuk dövülebilir, belki eş dövülebilir gibi hem Kur'an'da hem de hadislerde ifadeler var. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aşırı acıtıcı, darbede iz bırakan bir dövmeyi kastetmiyor. Kendisinden zaten böyle bir şey de görülmemiş. Ne eşlerine ne çocuklarına göre. Bir de yüze vurmak İslam'da hiç yok. Yüze vurmak İslam'da yok. 4780. hadis-i şerif Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde Abdullah İbn Ömer'in rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden biri namaza yetişmek için yemeğini acele etmesin. Nafi diyor ki Abdullah İbn Ömer akşam yemeğini yerken kâhmet getirildiğini duyar ama yemekte acele etmezdi. Namaz vakti, yemek hazır oluvermiş, yemek gelmiş. Acele etmesin, kafası yemekteyken namaza da gitmesin. Bir de Peygamber aleyhissalatü vesselam döneminin namazları biraz daha değişik mescitlerde kılınışlar. Ezan okunduktan sonra Müslümanlar bir süre bekliyorlar. Ezanla abdest alıp hazırlanıp namaza gelen kimseler olacak çünkü. Bu zaman aralığında rahatça yemek bitip yemekten sonra da namaza yetişilebilecek. Tabi nasıl yemek o? Biraz önce ifade etmeye çalıştım. Daha evvel geçti bu hadis-i şerif. Kolay bir yemek, az bir rızık, doymak mantığı ve hemen namaza koşacak zaten Müslüman. Biz de bugün böyle anlamaya gayret edeceğiz. Rabbim yememizi içmemizi de, namazımızı abdestimizi de, kulluğumuzda razı olduğu bir biçime döndürsün inşallah. Perçemimiz onun elinde, kalplerimiz ona ait ve biz Mevla'nın istediği bir hayatı arzu ediyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed.